Ayrım 27, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 298. Cem karmakarışık düşünceler geçiriyordu. Taşıdığı yük bir taraftan vicdanına ağır basıyor, bir taraftan da yüreğini oynatıyordu. O ağır basışıyla bu oynayışın zıt yansımaları kafasında dolaşıyordu. Geriden gelenleri bu durumda beklemek mi iyiydi, yoksa biraz önce düşündüğü gibi şu pamuk yükü didikleyip de şövalyeleri üzmek, incitmek ve acıya bulamak mı uygundu? Ne vicdanını susturabiliyordu ne zihnini. İkisi de dileklerini kulağına haykırıp duruyorlardı. Bir erkek için yarı baygın bir kadın nihayet bir hastadır. Hastalardan öç almak, ölüye tükürmek kadar çirkindir. Cem bu çirkinlikten uzak kalmak istiyordu. Ama şu sarı kız, D'Abusson'un, Blanchefort'un yeğeniydi. Onlar kendisini siyaset pazarında müzayedeye koymuşlardı. Haysiyetini şuna buna ayak sürdürerek satmaya çalışıyorlardı. Bu namert hareketi o hayırsız insanların namusuna çamur sürerek cezalandırmakta bir tür adalet vardı. Cem bu adaleti de çiğneyemiyordu. Mari'nin at yedesinden kopmuş kıllara karışık perişan saçlarından uçan koku, yarı kapalı gözlerden sızan mavi ışık, solgun yanaklarında titreyen genç ruh, dudaklarında hala gülen yakut renkte Cem'in sinirlerine hitap eden ara bozucu birer sözlüktü. Fatih'in oğlu bu ten kelimelerinin günah isteyen sesiyle vicdanına yavaş yavaş dilsizlik geldiğini seziyordu. İşte böyle bir sırada Mari yine ağzını açtı. ''Prens'' dedi, ''beni ormana götürün.'' Şimdi Cem'in vicdanı susmuş, zihni susmuştu. Yalnız sinirleri işliyor ve kızın bu yalvaran sesinden yepyeni bir ufuk doğarak şehzadenin gözlerini kamaştırıyordu. Yanı başındaki orman zaten büyülü bir gizlilik vaat eden engin bir kucak gibi kollarını açıp onları bekliyordu. Cem'in tereddütü o kucakta sezdiği büyülü kudretten ileri geliyordu. Oraya giderse dallardan, yapraklardan, sulardan, çiçeklerden ve kuşlardan baskı göreceğini sanıyordu. Onların ormanda yaşayan bütün o güzelliklerin dile gelip kendisine bir şeyler, tamiri zor şeyler yaptırmalarından korkuyordu. Ama Mari'nin bizzat orayı o büyülü kucağı istemesi üzerine tereddütü silindi. Vebali onun boynuna dedi ve atını ormana çevirdi. Biraz sonra baygın kız yeşil yapraklardan bir şilte üzerinde uzanmış baygınlığını gidermeye çalışıyordu. Cem de yanı başında ona soruyordu. ''Nasıl matmazel, korkunuz geçti değil mi?'' Mari gözleri yine yarı açık, dudakları yarı güler cevap veriyordu. ''Geçmedi prens, geçmedi, hala korkuyorum.'' ''Amma yaptınız ha, artık korkacak ne var? Şimdi eğer de değilsiniz, çimendesiniz. Çimen şahlanmaz ki.'' Cem bunları söylerken biraz eğilmişti. Kelimelerle beraber nefesini de kıza hissettiriyordu. Mari bir erkek ciğerinde ısınan bu havayı teneffüs etmekten ürküyormuş gibi başını yana doğru çevirdi, mırıldandı. ''Evet, at üstünde değilim. Ama bir aslan yanındayım ve yalnızım, korkmaz mıyım?'' Cem'in kahkahası Mari'nin sarı saçlarında kapandı. Kızın naz mı niyaz mı ifade ettiği pek de belli olmayan telaşlı birkaç sözü şehzadenin dişlerine çarpıp eridi. Ormanın şu kuytu köşesinde artık tartışma yoktu, konuşma yoktu, mücadele yoktu. Ağaçlar dallarını kıvırarak aşkın sessizlikle canlanan belagatını dinliyordu. Kuşlar gagalarını sıkarak imrenişlerini haykırmaktan çekiniyorlardı. Biraz ötedeki kaynak köpüklerini mısralaştırarak mini mini dalgalarıyla bu maceraya tarih yazıyordu. Cem'in atı kulakları dikik bir şeyler düşünüyordu. Biraz sonra Cem parmaklarını taraklaştırarak Mari'nin saçlarını düzeltirken sordu. ''Aslan sandığınız adamın bir kuzu olduğunu gördünüz değil mi?'' Kız biraz dalgın ve biraz kırgın cevap verdi. ''Ne kuzu ne kuzu, kurda taş çıkarıyor, parsa ısırma dersi veriyor.'' ''Demek sizi incittim.''
''İncindim demem, diyemem. Çünkü bu böyle olacaktı. Siz ava çıkmıştınız, ne bulursanız avlayacaktınız. Ben şaşkın bir keklik gibi önünüze çıktım, elbette tutulacaktım.'' Müsaade ederseniz sözünüzü düzelteyim. Siz avlanmadınız, avladınız. Ağ düşen benim. Hatta yüreğimi apaçık saçlarınızın içinde çırpınır görüyorum. Siz bunu da hissetmiyor musunuz?
Evet, saçlarımın arasında bir şeyler seziyorum ama bu sizin yüreğiniz değil, kemendinizdir. Ben beni bağladığınızı görüyorum.
O halde karşılıklı bağlanış var demek. Bu aşkın en güzel bir örneğidir.
Marie gözlerini Cem'e çevirdi, uzun uzun baktı.
Şatonuzdan ayrılırken söylediğiniz, tarif ettiğiniz, bana da kabul ettirmek istediğiniz aşk bu muydu?
Her aşk budur Marie. Kuzunun melemesi, atın kişnemesi, aslanın kükremesi nasıl değişmezse aşkın da sesi değişmez. Karın rengi, güneşin şekli, gülün kokusu nasıl ebedi ise aşkın da rengi, şekli ve kokusu öyledir. Değişiklik kabul etmez.
Öyle de olsa prens, bir doğuş ve büyüyüş meselesi var. Çiçek tohumdan çıkar, kar buluttan akar, güneş bile yavaş yavaş doğar. Siz bir anda koca bir aşk yarattınız. Ben aşkın bebekliğini görmek, emekleyişini seyretmek isterdim. Siz bu zevki bana çok gördünüz ve aşkı tanıtmadan aşığı tanıttınız.
Cem yanı başında yenilgi acısını hazmetmeye çalışan bu kızın yanık yanık söyleyişlerinde D'Abusson'un inlediğini, Blanchefort'un kudurduğunu sezinleyerek bir öç alış zevki tadıyordu. Aynı zamanda Marie'yi güzel ve çok güzel buluyordu. Bir yığın çiçeğin rengine ve kokusuna bürünüp kendine aşkını aykıran Nice perisi, gümüş haça telini geren Ellen bu sarı kız kadar güzel değillerdi. Onların birinde birçok aşkların hatırasını taşıyan yorgun ama hala aç bir yürek vardı. Beriki de iradesini iştihasına feda eden yarı çılgın bir kızdı. Ama bu kendinin yaptığı bir mihraptı, bizzat eliyle parçaladığı bir nur kümesiydi. İçindeki öç alış zevkine rağmen bu düşük mihrabın yerde sürünmesine, bu tel tel dağılan nur kümesinin çiğnenmesine razı olamıyordu. Bu yüzden kızı okşamak, yüreğini ferahlatmak istedi.
Aşk dedi, bazen kazaya benzer. Umulmayan bir demde ve ansızın gelir. Demin geçirdiğiniz at tehlikesi hatırınızdan geçmiş miydi? Tarlalarında neşeli neşeli tohum saçan çiftçilere bazen yıldırım iner. Onlar o sakin çalışma gününde böyle bir akıbete uğrayacaklarını düşünürler mi? İşte aşkla ara sıra böyle umulmaz bir kaza olur. Ama gönüllere inen yıldırım yakarsa da öldürmez. Gün geçtikçe enginleşen bir şafak olur, bin bir güneş yaratır. Ben şimdiden yüreğimde o şafağın nurunu seziyorum. Çok isterim ki bu sezişten bir zerre de size bulaşsın.
Marie sevmek mecburiyetini ister istemez yüklenen bir kadın acziyle kıvrandı. Cem'in ellerine yapıştı.
Şafak değil prens, şafak değil. Gönlümde yangın var ve bunu sen yaptın.
Onlar belki ansızın doğu vermiş ve en güçlü ürününü de vermiş olan bu aşkın kevserini yeni baştan içeceklerdi. Yanı başlarındaki ağaçlara, kuşlara, çimenlere sessiz bir yürek neşidisi daha dinleteceklerdi. Ama kulaklarına çarpan nal gürültüsü geride kalanların gelip eriştiklerini gösterdiğinden ilk sayfası yapraklar üzerinde yazılan aşk kitabının öbür satırlarını şatoda yazma kararını aldılar. Hararetli bir tokalaşma yaptılar, kafileyi beklemeye koyuldular.
Marie bir taraftan Cem'in yüzüne yüreğini atarak ''Seninim zizim, mesudum'' diyor, bir taraftan güzel ağzını ormanın kıyısına çevirerek haykırıyordu.
''Amca, buradayız, sizi bekliyoruz.''
Cem telaşsızdı, üzerinden hiç eksilmeyen vakarını takınmıştı. İrene'lere ve başkalarına yaptığı gibi Marie'ye de şahane iltifat ediyordu.
''Benimsin, görüyorum ve hoşlanıyorum.''
Ama onun da gözü orman kıyılarındaydı. Kafilenin gelmesini, kendilerini bulmasını bekliyordu. Blanchefort'un gözlerinde kararacak koyu bir endişe şu yürek zaferinin zevkini tamamlayacaktı ve onu Marie'den daha mutlu bırakacaktı. Cem işte o endişeli bakışa özlem çekiyordu. Şayet bu özlemini tatmin edemezse adeta üzülecekti. Aradığı bakışı Blanchefort'un gözlerinde göremedi. Baygınlıktan güçlükle ayılmış olan savaşçı papaz yeğenini ayakta ve güler bir halde görünce sevincinden aykırmaya başlamış, kolları kızın boynunda şapırtılı bir buse orgu kurarak orayı gürültüye boğmuştu.
Cem üzülmüş görmek istediği papazın sevinç içinde kalmasından sinirlenerek bıyıklarını karıştırıyor, kaşlarını çatıyordu. Mary de yanaklarında öten kıllı orgun ıslak namelerinden kurtulmak için çırpınıyordu. Bir aralık amcasının kollarından boynunu sıyırdı. ''Beni öpmeden önce prensin elini ayağını öpmeliydiniz çünkü hayatımı o kurtardı.'' dedi. Blanchford bu uyarı üzerine yeğenini bıraktı, Cem'in ellerine yapıştı, şükranını haykırdı. ''Siz gerçek bir şövalyesiniz, en yüksek bir centilmensiniz, ecellerin ağzından hayat kurtarıyorsunuz. Biz miskinler öldürmeyi belki öğrendik ama ölümü korkutmayı henüz öğrenemedik. Yanınızda yaşamalı ve izinizde sürünmeliyiz ki bu kudrete erelim.'' Cem ne gülümsedi ne alçak gönüllülük gösterdi. ''Yalnızca gidelim, bugünün avı bu macera olsun.'' dedi, atına doğru yürüdü. İçinde tuhaf bir dilek vardı. Şu ağaçları, çimenleri, kuşları, suları dile getirip gördüklerini birer birer söyletmek ve hain papaza da ''Dinle ve inle!'' diye bağırmak istiyordu. Mary Tour de Zizim'in artık gediklisiydi. Gece gündüz Cem'in yanından ayrılmıyordu. Birlikte yiyor, birlikte içiyor ve birlikte geziyorlardı. En çok gittikleri yer malum ormandı. Orada ve aynı noktada ilk günün hatıralarını tazeliyor, birbirlerine yeni baştan aşık olup şatoya dönüyorlardı. Mary kendini bahtiyarlığın ve daha doğrusu neşenin en yüksek ufuklarına hakim görüyordu. Çünkü Cem ona her satırında bir başka yenilik yaşayan bitmez tükenmez bir kitap gibi cazip geliyordu. Hemen her gün onda bir başka kudret buluyordu. Bazen suda yüzüşünü seyreder ve ağzı sulanırdı. Çünkü Cem'in attığı her kulaçta ırmağın akıntısını bir parça durduran bir maharet sezerdi. Bazen onun av ardında at koşturuşunu seyre dalarak iç baygınlığına uğrardı. Çünkü Cem geyikten tavşana kadar herhangi bir avı kovalarken yürüyen bir bulut oluyor ve bu bulut mutlaka kovaladığı avı buluyordu. Cem'in yamaçlara tırmanışı, hendeklerden atlayışı, okla sülün düşürüşü, atına şuur verişi, sarışın kızı ayrı ayrı çıldırtan birer hüner oluyordu. Ama Mary, Cem'in kendisiyle ilgilendiği demlerdeki azametine bilhassa hayrandı. Genç şehzadenin aşkını fısıldayışında birkaç orgun seslerini kısarak özlerini mırıldanışlarına benzeyen bir sırlı ihtişam bulurdu. Onun ''Gel Mary, bana gel!'' demesinde denizi kucağına çağıran bir dağ büyüklüğü görürdü. Cem demek onun için şaşkınlık veren bir koca alemdi. O alemin içinde yaşarken Fransa'nın, İtalya'nın, Macaristan'ın krallarını, prenslerini, şövalyelerini çiğnediğine, her adımını bir tahta ve bir taca basarak attığını sanıyordu. Cem onun bendiğinde bu kadar büyük yer tutmuştu. Fatih'in oğlu kendine eremler içinde hazlar veren Mary'yi güzel bir eş olarak seviyordu. Ama onu ruhuna nikahlamamıştı. Kızın taşıdığı at sevgisinin büyümesine engellik edip duruyordu. Blanchford'u, Dabusson'u hatırlamak, onlarla bu kız arasında bir kan yakınlığı bulunduğunu düşünmek içine genellikle bir kırgınlık getiriyordu. Şu kadar ki kızın kendine candan bağlanışı bu kırgınlığın kin olmasına mani oluyordu. Kızdan uzaklaşamıyor, kıza tamamen de ısınamıyordu. Cem bu durumda bir karar almıştı. Kaçmak emeli gerçekleşirse Mary'yi de yanında götürecekti. Bu fikir hep o iki şövalyeye kininden doğuyordu. Onların şerefini bütün Avrupa'ya karşı bu suretle kırmak, her ikisinin namusundan bir parçayı beraberinde sürüklemek hayali hoşuna gidiyordu. Bu hayalin canlanması, kaçmak teşebbüsünün iyi bir istikamet almasına bağlıydı. Oysa Lorraine Dük'üne gönderilen Hüseyin Bey henüz gelmemişti ve getireceği haber de meçhuldü. Lorraine Dük'ü acaba umulan yardımı yapacak mıydı? Cem bu düşünceler arasında sık sık Mary'ye sorardı. ''Benimle bile Türk eline gelmek diler misin?'' Mary'nin cevabı daima gülümsemek olurdu. Çünkü Cem'in bir mahpus olduğunu biliyordu. Hürriyete kavuşamayacağına da kanaati vardı. Bu bilgisini ve kanaatini ona sezdirmekten çekinir, gereksiz bir umut vermeyi de istemezdi. Bu yüzden yalnızca gülerdi. Cem onun bu gülüşünden huylanarak zorlamaya girişirdi. ''Söylesene kız, benimle bile gelmek istemez misin?'' O zaman Marie yüreğini sonsuz derinliklere doğru çekip götüren kudretli gözlere hayran hayran bakarak mırıldanırdı.
İşte senin yanındayım. Zizi, seninim Zizi. Daha ne istiyorsun?
Zavallı Cem şövalyelerden mini mini bir öç almak için böyle hayaller kurarken Avrupa'nın kendi adı çevresinde bir kaynar kazan haline geldiğini bilmiyor, tasavvur da etmiyordu. Oysa o günün Avrupa ve hatta Mısır siyaseti Cem adının üzerinde dönüyordu. Mısır'da bulunan Cem'in anasıyla çocuklarını şüphe yok ki boğmak için ısrarla isteyen Sultan Bayezid, bu teklifinin kabul edilmemesi üzerine Mısır'a savaş açmış, ordular kaybetmişti. Beri tarafta da Macar, Napoli, Sicilya, Floransa, Fransa kralları, dükleri ve papa birbirlerine girmişler. Cem'i almak ve onun şahsından yararlanarak siyasi entrikalar çevirmek için didinip duruyorlardı. Son zamanlarda ağır basan papaydı. Ama ilkin o da Fransa kralı yanında bir başarı elde edememişti. 8. Charles Macar kralı Matthias Corvin'e yaptığı gibi papanın sefirini de ekşi yüz göstermiş, Cem Sultan'ı kimseye veremeyeceğini söylemişti. Şu kadar ki papa bu sözden bezmeyerek Paris'e 2 memur daha göndermiş, yeniden görüşmeye girişmişti. Bu memurlar Floransa dükü Loren de Medici'den de Fransa kralına kağıt almak istemişlerdi. Çünkü Loren de Medici Avrupa saraylarında hatırlı bir prensti. Aynı zamanda Mısır ve Fas Sultanı ile yazışması ve ilişkisi vardı. Onlar da Floransa'ya elçiler gönderip Cem'in Fransa toprağından çıkarılmasını, papaya verilmesini istiyorlardı. Bu Müslüman hükümdarların düşünceleri ayrı, emelleri birdi. Fas Sultanı Cem'in Rodos şövalyelerine bir anlaşma metniyle teslim olduğunu, şehzadenin serbest yaşaması gerekirken esir muamelesi gördüğünü ve onu kurtarmanın adalet borcu olup bunu da papanın yapabileceğini yazıyordu. Loren de Medici de yardım istiyordu. Mısır Sultanı Kayıt Bay ise Cem'in Bayezid'i korkutacak bir yerde hapsolunmasını rica ediyor ve onun ya Macaristan'a ya Venedik'e götürülmesi teklifinde bulunuyordu. Bunun için çok para vereceğini de söylüyordu. Eğer Cem bu iki yere götürülmezse papanın olsun ona vaziyet etmesi de Kayıt Bay'ın teklif cümlesindendi. Papa Cem Sultan'ı Fransa toprağında bulundurmak isteyen D'Abusson'u kardinalliğe terfi etmek vaadiyle kandırdıktan sonra 8. Charles'a baskıya başlamıştı. Hristiyan aleminin çıkarı için şehzadenin kendi emri altına konulmasında ısrar gösteriyordu. Kral da yavaş yavaş yumuşuyordu. Cem bu alışverişlerden habersiz bir kurtuluş yolu arıyor, Türk yoldaşlarıyla baş başa verip planlar kuruyordu. Bu planların temelini Sofu Hüseyin Bey'in getireceği cevap oluşturuyordu. Loren dükünden yardım aramaya giden bu zat şatonun anahtar deliklerinin de kalıplarını yanında götürmüştü. Çünkü kapılar şövalyeler tarafından kilitleniyordu. Kaçmak için önce bu kilitlere hakim olmak lazımdı. Cem bekleye dursun, şatoda bir aşk daha filizlenmeye başlamıştı. Rodos'tan gemiye binildiği sırada Müslüman esirlerden aşçı sıfatıyla şehzadenin yanına katılmış olan bir genç, gizliden gizli Marie'ye gönül vermişti. Sarışın kız için çılgın bir iştah taşıyordu. Cem'le Marie'nin ve diğer Türklerin bundan haberi yoktu. Onlar kaçmak tasavvurunu bu gençten de saklamayarak aralarında görüşmeye devam edip gidiyorlardı. Aşk hastası aşçı önce bu tasavvura candan taraftardı. Çünkü Cem'in ve öbür Türklerin kaçmaları halinde şatoda kalmayı, bir yolunu bulup Marie'nin hizmetine girmeyi tasarlıyordu. Ama Cem'in gereksiz bir gevezelikle Marie'yi de kaçırmak istediğini söylediği günden sonra yüreği kararmış, Cem'i bu tasavvurunda hüsrana uğratmak çarelerini aramaya koyulmuştu. Cem'in henüz yanında bulunan Nedimleri, sadık adamları da Marie'yi birlikte kaçırmak fikrini hoş bulmamışlardı. Onlar atta, avratta ve yurtta uğur arayan şarklılardı. Damarlarında şövalye kanı taşıyan bir kadını düpedüz uğursuz buluyorlardı. Hele Cem'in yeryüzünde başka kadın yokmuş gibi Marie'yi yanında sürüklemeye kalkışmasını büsbütün anlamsız görüyorlardı. Şu kadar ki görüşlerini Cem'e söylemeye cesaret edemiyorlardı. Şehzade onlar için yarım bir tanrıydı. Felaketin içlerinde uyandırdı derin bir acıyışla o yarı tanrının her emeline hürmet etmek istiyorlardı. Bu yüzden şu anlamsızlığı da yürekleri yana yana hazmetmeye çalışıyorlardı. Yalnız aşçı, aşkın yarattığı bir telaş ve bir ıstırapla Cem'i denetim altında tutuyordu. Daha önce onun kaçmasını isterken şimdi onu yakalatmak ve bu hizmeti karşılığında Marie'ye kapılanmak fikrini güdüyordu. İşte bu sırada Loren Dük'üne gönderilen Sofu Hüseyin Bey geldi. Bir Fransız köylüsü kıyafetindeydi. Parayla elde ettiği bir köylünün samanlığında saklanarak şatoya girmek fırsatını arıyordu. Birkaç gün bu fırsatı bulamadı, geri döndü. Nihayet bir gün şatonun biraz ilerisinde ve bir kıyıda Ayas, Celal ve Şadi Beylerle Şimert Ağa'ya rast geldi. Tanınmaz bir kılık içinde bulunduğundan yavaşça seslendi. ''Tınmayın, bakınmayın, daha ileri gidin, ben Sofu Hüseyin'im.'' Garip Türkler gurbette kurtuluş müjdesi almışlar gibi sevindiler, heyecanlandılar. İleriye doğru yürüdüler. Kimsenin göremeyeceği bir noktaya gelince Sofu Hüseyin Bey'i beklediler. Aylardan beri sıkıntılı bir hayat geçiren fedakar dost yoldaşlarının yanına geldi ve hemen bir tomar anahtar verdi. ''İşte'' dedi Hızır parmakları, ''inşallah yolunuzu açar.'' Sonra anlattı. Yanına gittiğim Frank Bey'i Şehzade Efendimizin haki payine yüz sürüyor, dualar ediyor. Şu ilerideki koruda tam bir ay sonra filan gece ve filan saatte atlar ve atlılar hazır bulunacak. Siz Efendimizle beraber o gece kuleden çıkın, koruya gelin, ötesini düşünmeyin. Biraz sonra Cem Sultan ve öbür Türkler düğün yapıyorlar, neşe içinde çalkanıyorlardı. Yalnız aşçı, o gizli aşık, mutfakta iç ateşiyle kavruluyor, alnının teriyle gözünün yaşını ocağın kıvılcımlarına döküyordu.
27. ayının sonu, sayfa 309.